bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Paris'te son tango. Lice Tango in Paris. Robert Ely. 1. kaset, 1. yüz. Altın Kitaplar Basım Evi 2. baskı Temmuz 1973. Türkçeye çeviren Zeynep Oral. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Narsisizme Geçiş. Norman Mailer. Paris'te Son Tango filminin her seansta kapalı gişe oynaması, yeryüzünün daimi bir üreme döneminde bulunduğunu gösteriyor. Mevsimler de aceleci oldu. Kasım ayında yağmaya başlayan kar, Mart'ın birinde eriyip yok oluyor. Acaba yaz da Nisan'ın ortasında başlayıp Temmuz'da mı sona erecek? Doğaüstü konularıyla uğraşanlara bakılırsa, bu hızlanışan nükleer radyasyonlar sebep oluyor. Biz de ürüyoruz. Isıyı hissetmeye başlayan bir karınca yuvası gibi. Film dünyasında yeni akımların doğup, gelişip, ölmesine 24 ay yetiyor artık. Paris'te Son Tango'nun New York Film Festivali'nde ilk gösterilişinden sonra hakkında eleştiri yazan Pauline Kael okurlarına şunları söylüyor. Paris'te Son Tango'nun 14 Ekim 1972 tarihinde ilk gösterilişi sinema tarihine yeni bir dönemin başlangıcı olarak geçecektir. Bu olay yalnızca Igor Stravinsky'nin Le Sacre de Preta, Bahar Ayini adlı eserinin 29 Mayıs 1913 gecesi ilk çalınışıyla mukayese edilebilinir. O gecede müzik tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Paris'te Son Tango'da da aynı, Le Sacre de Preta'nın hipnotize edici heyecanı, ilkel gücü, rahatsız edici, dürtücü erotizmi görülmektedir. Bertolucci ile Brando 7. sanata yeni bir yüz ve anlayış kazandırmayı başarmışlardır. Artık Paris'te Son Tango sinema tarihine geçmiştir. Sinema seyircisi yıllardır hiçbir filmin başlamasını böylesine bir heyecanla beklememişti. Paris'te Son Tango'nun kadın kahramanı Maria Schneider, mini eteği Maximantosu ile 5. Avenue'da dolaşan binlerce genç kızdan biridir. Elle tutulur, gözle görülür bir kız, kısacası aramızdan biri. Elleri cebinde, yakası kalkık, ıslak sokaklarda dolaşan Marlon Brando ise bunalım geçiren binlerce erkekten biri ya da hepsidir. Beklenilen yalnızca birkaç dakikadır. Schneider kiralık bir katı dolaşmak için içeri giriyor. Brando daha önceden oraya gitmiştir. Sokakta ve telefon kulübesinin önünde iki kez karşılaştıktan sonra boş bir evde yalnız kalıyorlar. Ve Brando, Stanley Kowalski'nin sinema seyircisine 25 yıl önce yazdığı çeki paraya çeviriyor. Genç kızla ayakta sevişiyor, böylelikle de yıllardır sürüp giden "Bu iş telefon kulübesinde nasıl olur?" şakasını da çözümlemiş oluyor. Marlon Brando, telefon kulübesinde genç kızla sevişmek için kızın elbisesini yırtarak çıkarıyor. Denilebilir ki yırtılan kumaşın feryadı, Beethoven'ın 5. senfonisinin ilk 4 notası kadar heyecan verici bir sesti. Patlayıcı bir madde yığını üstüne çakılan bir kibrit gibi. Kızın ismi Jenny, erkeğin ise Paul ama bunu hiçbir zaman öğrenemiyorlar. Boş bir evde her türlü duygudan, düşünceden uzak, günlük hayatı geçmişe gömerek mutluluğu birbirlerinin varlığında arıyorlar. Yeni bir hayatın başlangıcı olabilir bu. Brando bu filmiyle adını sinema tarihine altın harflerle bir kez daha yazdıracak kadar güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Maria Schneider ise büyük bir aktris olma yolunda güvenli adımlarla ilerliyor. Elinde böylesine güçlü oyuncular bulunan genç yönetmen Bertolucci ise diyalogları oyuncuların isteğine bırakarak sinema dünyasında yepyeni bir çığır açtığını ilan ediyor. New York Review of Books'tan 1. Bölüm. Güneş ışınları nehrin üzerindeki köprünün girintili çıkıntılı parmaklıklarında oynaşıyor, Sen nehrinin karanlık sularına işlemeli bir gölge düşürüyordu. Metronun geçtiği bu köprünün altında kocaman bir tapınağın içine benzeyen yaya geçidinde insanlar sessiz sedasız gidip geliyorlardı. Suskunlukları içinde izlemek zorunda oldukları bir ayinde kapana kıstırılmış gibiydiler. Çiçekli demir sütunlar, çelik parmaklıklar zaman dışı bu görüntüyü tamamlıyordu. Ocak ayının uzak duran güneşi, nehirden gelen toprak kokusuna, rıhtımdan yükselen çınar ağacına, metronun altında ezilen demir yolunun çığlığına, bu görüntünün tüm güzelliğine daha çok sıcaklık ekleyemezdi. Tren düdüğünün uzun çağrısı, durdurulamayacak bir konçertonun ilk notaları prelüdüydü, dans başlamıştı. Yaya geçidinde aynı yönde ilerleyen iki kişi, kendilerini bu uyuma kaptırmışlar, bilmeden tutkulanmışlardı bile. Tanışmıyorlardı, bugüne dek hiç karşılaşmamışlardı. Onları bir araya getiren bu zaman parçasını, bu yeri, bu durumu ikisi de tanımlayamazdı. İkisi için de bu köprü, bu Ocak ayı sabahı, Paris'in bu görüntüsü ve kendi yaşamları değişik anlamlar taşıyordu. Belki de hiçbir anlam taşımıyordu. Herhangi bir karşılaşma, rastlaşma olanakları yok gibiydi. Erkeğin yüz çizgileri atmacayı andırıyordu. Sert, katı, alaycı. Üzüntüsü içinde bile boyun eğmez bir hali vardı. Evet, üzüntülüydü. Bir parmaklıktan ötekine başıboş ilerlerken ağlıyordu. Bedeni adaleli ve ağırdı. Yaşlanmakta olan bir atletin rahat adımlarıyla yürüyordu. Zaman zaman kalın parmaklarını saçlarının arasından geçiriyor, ellerini deve tüyü paltosunun ceplerine sokuyordu. Bu kirlenmiş ama iyi kesilmiş, iyi dikilmiş paltosuyla Amerikan gangsterlerini hatırlatıyordu. Yakası açık duran gömleğinin üstünden kalın boynu görülüyordu. Hay kitabını, acı dolu çığlığı, köprünün üzerinden geçen metronun gürültüsüne karışmıştı. O anda tıraşlı yüzünde, özellikle gözlerinde ve ağzında, neredeyse kadınsı diyebileceğimiz bir incelik, yumuşaklık belirdi. Oysa aslında sert ve kaba görünüşlüydü. 45 yaşlarındaydı. Yakışıklı ancak tedirgin ediciydi. Yürürken önüne çıkan kimseler ona yol vermek için kenara çekiliyordu. Kız adamın kızı yaşlarındaydı. Başındaki geniş kenarlı kahverengi şapkası hafif yatıktı. Yüzünden gençlik ve güzellik akıyordu. Hemen hemen küstah sayılabilecek kadar tahrik edici bir yürüyüşü vardı. Beyaz süet maksi bir palto giymiş, elindeki uzun askılı çantasını sallıyordu. Beyaz kürk bir yaka yüzünü açık seçik ortaya koyuyordu. Kirpiklerini hafifçe kıvırmıştı. Dikkatle boyadığı dolgun dudakları ıslak ve taze görünüyordu. Paltosunun gizleyemediği yaşından olgun ve dinç vücudu kendi başına buyruk gibiydi. Adları Paul ve Jenny'ydi. Jenny için Sen nehrinin kokusu, rıhtımdaki evlerin camlarında yansıyan güneş ışınları, metronun altından sıçrayan elektrik kıvılcımları, yanından geçen erkeklerin hayranlık ve istek dolu bakışları hep kendi varlığını ispatlayan şeylerdi. Paul için bütün bunların hiçbir anlamı yoktu. Gördüğü her şey nefret ettiği bu maddi dünyanın bir parçası olmaktan öteye gitmiyordu. Önce Jenny Paul'u gördü. Paul'ün kendinden emin ama dalgın bakışlarıyla karşılaşınca gözlerini ondan ayırmadı. Bu ilk bakışmada bir şeyler oldu. Terk edilmiş sandığı bu adam birdenbire bir başkalık kazanmış, dikkatini çekmişti. Bu başkalık belki de adamın gözyaşlarıyla dizginlemeye çalıştığı şiddeti arasındaki çelişkiden doğuyordu. Paul'e gelince o yalnız bir cisim gördü. Belki her zamankinden biraz daha hoşa giden, ama yine de yolunun üzerine fırlatılmış bir cisimden başka bir şey değildi Jenny onun için. Jenny'nin içinden gözyaşlarıyla ıslanmış tıraşlı yüzü okşamak geldi. Paul duyduğu istek karşısında şaşırdı. Bu duygunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu kendi kendine. Birkaç saniye adımlarının esiri olarak yan yana yürüdüler. Yüzlerinde belli belirsiz bir ilgiden başka hiçbir şey okunmuyordu. Sonra Jenny öne geçti. Sanki birbirlerine görünmeyen ama karşı koyulamayacak bir iple bağlanmışlardı. Jenny köprünün sonuna gelip de yaya geçidinden otomobil kornalarının anlamsız müziğiyle dolu o katı günlük yaşama çıkınca gökyüzünün maviliği onu öylesine çarptı ki o karşı koyulamayan bağ koptu. Belki de gevşedi ama şimdilik unutuldu. Jenny Jules Verne sokağındaki Viyadük kahvesinin önünden geçti. Paris trafiğinin en sıkışık saatleri olduğu halde sokak bomboştu. Jenny bu sokakta kocaman demir kapılı bir apartmanın önüne gelene dek yürüdü. Zilin üstünde elle yazılmış bir tabela vardı. Kiralık daire 5. kat. Jenny biraz geriye çekilip yükselen cicili bicili balkonları inceledi. Burayı bir rastlantı sonucu bulmuştu. Bu kalın ve cüsseli sütunların ve kısık gözleri andıran, kepenkleri aralık pencerelerin ardında ne biçim bir daire bulunacağını düşündü. Jenny nişanlıydı. Tom'la sık sık birlikte yaşayabilecekleri bir ev tutmaktan söz ederlerdi. Bu konuşmalar hep lafta kalırdı ya, yine de Jenny bir kiralık dairenin düşüncelerini gerçekleştirmek için bir fırsat olabileceğine inandı. Birden ayak sesleri duydu. Arkasına döndüğünde sokak her zamanki gibi boştu. Gerisin geriye kahveye yürüdü. Kahvede tulumlarını giymiş işçiler, dirseklerini bara dayamışlar, işe başlamadan önce kahvelerini veya konyaklarını yudumluyorlardı. Jenny kapıyı hızla açıp içeri dalınca, erkeklerin her zaman yaptıkları gibi hepsi ona istekle baktılar. Jenny hiçbirine aldırmadan merdivenlerden inip telefon kulübesine yöneldi. Aşağıda koridorun ucunda bir ışık yanıyordu. Tam telefon kabinesine girecekti ki erkekler tuvaletinin kapısı açıldı ve Paul dışarı çıktı. Jenny onu görünce hem şaşırdı hem de tuhaf bir korku duydu. Dar koridorda ona yol vermek için sırtını duvara dayadı. Paul Jenny'ye baktı. Bu yakınlıktan, bu rastlantıdan dolayı gizliden gizliye Jenny'ye teşekkür eder gibiydi. Biraz önce duyduğu o isteği yeniden duydu Paul. Bu nedenle tıpkı köprünün altındaki yaya geçidinde olduğu gibi bu kez de Jenny'nin ne yüzüne ne de giysilerine ne de diğer ayrıntılarına dikkat etmedi. Bunca üzüntüsünün içinde güzel bir kız gibi olağan ve basit bir konuyla ilgilenmesi olacak şey değildi. Paul Jenny'nin önünden geçti ve kahveden çıktı. Onu tanıdığını belirten bir gülümseme bile belirmemişti yüzünde. Jenny bu karşılaşmadan tedirgin olmuştu. Köprüdeyken duyduğu, kendi kendine açıklayamadığı hisleri yeniden duydu. Kendinden utanıyordu. Telefon kabinesine girdi, jetonunu yerleştirdi. Kabinenin kapısını kapamadan numarayı çevirdi. ''Alo anne, ben Jenny. Pazi'de bir daire gördüm. Onu gezmeye gidiyorum. Sonra da Tom'la buluşacağız. Olur, sonra görüşürüz. Öpücükler, hoşça kal.'' Telefonu kapatıp yukarı çıktı. Dışarısı bir kış sabahı için olmayacak kadar aydınlıktı. Sokak zamanın dışında uzayıp gidiyordu. Yanından geçen siyah bir Citroen otomobilden başka sokakta hareket eden hiçbir şey yoktu. Jenny kaldırımın üzerinde bir an için durdu. Şapkasının üzerindeki taze çiçekleri elleriyle yokladı. Kahvedeki erkeklerin kendisini izlediklerinin farkındaydı. Hani hoşuna gitmiyor değildi doğrusu. Sonra kiralık dairenin bulunduğu apartmana doğru yürümeye başladı. Zili çaldı, ağır demir kapıyı itip açtı. Kapının arkasındaki girişe sigara ve yukarıdaki katların birinde pişen tatsız bir yemek kokusu silmişti. Çoktandır yıkanmamış camlardan sızan hafif bir ışık asansör boşluğunu aydınlatıyordu. Burasıyla kapıcı dairesi arasında sarı bir cam vardı. Jenny kapıcı dairesinin küçük penceresine ilerledi. İçeride şişman zence bir kadın küçük pencereye sırtını dönmüş oturduğu yerde gazetesini okuyordu. Jenny kadının dikkatini çekmek için öksürdü. Ama kadın oralı değildi. Boş daireyi gezmek istiyordum, dedi Jenny. Kapıda tabelayı gördüm de. Kapıcı ona doğru döndü. Jenny kadının iki gözüne de perde inmiş olduğunu gördü. Tabela mı, dedi kadın. Artık bana hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Kendi kendine bir şarkı mırıldanmaya başladı. Bu şarkıdan çok melodisiz bir ağıta benziyordu ve tekrar arkasını döndü. Daireyi görmek istiyorum, dedi Jenny. Kiralayacak mısın? Henüz bilmiyorum. Kadın büyük bir çabayla yerinden doğruldu. Kendi kendine söylenmeye başladı. Kiralıyorlar, başkasına devrediyorlar, her istediklerini yapıyorlar. Olup bitenden en son benim haberim oluyor. Yanında sigara var mı? Jenny çantasını karıştırdı. Bir paket Citan sigarası buldu ve pencereden uzattı. Kadının ona dokunmaması için elini hızla geriye çekti. Kapıcı paketten bir sigara aldıktan sonra dikkatle yaktı ve derin bir nefes çekti. Ancak paketi geri verecek yerde cebine atıverdi. ''Ben eskiden böyle değildim ama ne yaparsın?'' dedi. ''İstiyorsan çık yukarı, daireyi gör. Ama tek başına çıkman gerekecek çünkü ben farelerden korkarım.'' Kadının sesi tarifsiz bir ihtiyarlıktaydı. Sanki Jenny içinde ne olduğu bilinmeyen bir dünyaya girmek istiyordu da kapıdaki nöbetçi onu engelliyordu. Bu ihtiyar kadın, Hades cehenneminin bekçisi Koran gibi rüşvet almadan ona yol vermemişti. Jenny binanın derinliklerinde kaybolup kaybolmayacağını düşündü endişeyle. Kapıcı kadın elindeki anahtar destesini şöyle bir yokladı. ''Kiralık dairenin anahtarı yok olmuş.'' diye söylendi. ''Burada acayip şeyler dönüyor.'' Asansör boşluğunun yanındaki kapı gıcırtıyla açıldı. Jenny kapı aralığından sıska bir elin uzandığını gördü. Eşikteki taşların üzerine boş bir şişe bırakıldı. Sıska el gözden kayboldu ve kapı kapandı. ''Günde 6 şişe devirirler.'' dedi kadın. ''Kiracılardan insan değil de hayvanmışlar gibi söz ediyordu. Jenny oradan uzaklaşmak üzere arkasına döndü. Binanın eskiliği onu tedirgin ediyordu. Ama onu asıl tedirgin eden buranın insana verdiği yalnızlık duygusu ve zaman dışı bir yerde gerçek insanların yaptıklarını yapan gerçek insanların olmadığı, yalnız sapıkların ve yarı ölülerin bulunduğu bir yerde kapana sıkıştırılmış olmaktı. ''Dur bekle'' diye seslendi kapıcı kadın. ''Dur gitme, yukarının bir yedek anahtarı olmalı.'' Önündeki çekmeceyi karıştıran kadın paslanmış eski bir anahtar buldu. ''Al işte buldum.'' dedi ve anahtarı Jenny'ye uzattı. Kadının yumuşak pelte gibi eli Jenny'yi huylandırmıştı. Ama elini geriye çekmeye vakit bulamadan kadın Jenny'nin elini avuçlarına alıp mıncıklamaya başladı. Aptal çocukça bir gülümseme kararmış dişlerini meydana çıkardı. ''Gençmişsin.'' diye parmaklarını Jenny'nin elinde ve bileğinde gezdirdi. Jenny hızla elini çekip asansöre doğru yürüdü. Yanılmamıştı, kadın sapıktı. Asansörün kapısını kapadığında kadın hala kendi kendine gülüyordu. Motor ağır ağır çalışmaya başladı. Eski asansör yukarı çıkıyordu. Bu bina Jenny'ye bir türbeyi hatırlatıyordu. Her tarafı kocamandı. Burada yaşayanların asla binanın haşmetine ayak uyduramayacaklarını düşündü. Koca binada asansörün gürültüsünden başka hiçbir şey duyulmuyordu. 5. kata geldiğinde hızla çarptığı asansör kapısının gümbürtüsü boş binada daha da büyüdü. Dairenin giriş kapısı geniş ve ağırdı. Asansör boşluğunun loşluğu ahşap kapıyı daha da karartıyordu. Üzerine binlerce elin sürtünmesinden kapı kolu pırıl pırıl parlar olmuştu. Jenny anahtarı deliğe sokup çevirdi. Kapı ardına kadar açılıverdi. Bir anda dairenin büyüklüğü ve boşluğu yüzüne çarptı. Giriş holü beyaz ve siyah taşlarla döşenmişti. Bütün doğramalar kapınınki gibi çok koyu renkte, ağır ve gösterişli tahtadandı. Büyük bir saygıyla ve biraz da korkarak önünde uzanan koridora doğru ilerledi. Salon zemininin ince işçilik gösteren parkeyle döşenmiş olduğunu gördü. Duvarlar sarı parşömen kağıdıyla kaplıydı. Çoktandır yıkanmamış pencerelerden içeri süzülen güneş ışınları bu duvarlarda yansıyarak odayı altın sarısı bir ışığa boğuyordu. Oda tam bir yuvarlaktı. Duvar kağıtları yer yer dökülmüştü. Pencerelerden ve tavandan sızan sular orada burada izler bırakmıştı. Bir zamanlar asılı olan tabloların, şimdi boş kalmış yerleri, eski ev sahiplerinin gölgeleri gibi odaya bir karamsarlık veriyordu. Odanın bütün havası bir düşüşü, bir çöküşü yansıtıyordu. Dairenin büyüklüğü ve gösterişi Jenny'yi büyülemişti. Ama bu çöküş havası, ister istemez ona ölümü hatırlatan bu küf kokusu onu itiyor, korkutuyordu. Jenny yuvarlak odanın ortasına doğru bir adım daha attı. Başından şapkasını çekip çıkardı. Şapkanın içinden kurtulan gür saçlarını sağa sola salladı ve olduğu yerde dönmeye başladı. Yavaş yavaş hayranlıkla kollarını iki yana açtı, gözlerini kırpıştırdı. Aralık kepenklerden sızan ışık gözlerini kamaştırdı. Bütün gölgeler adım adım ona yaklaşıyor gibiydiler. Birden onu gördü. Bir radyatörün üzerine oturmuş, başını dizlerinin arasına gömmüştü. Jenny korkuyla haykırdı. Eliyle ağzını kapadı, o yerinden kıpırdamadı, bakmadı bile. "Kimsiniz?" diye sordu Jenny. Kendine hakim olmaya çalışarak yavaş yavaş çıkış kapısına doğru geriledi. Sesinin titremesini elinden geldiğince gizlemeye çalışarak ''Beni korkuttunuz.'' dedi. Sonra Karşısındaki adamın köprünün altındaki adam olduğunu gördü. İçeri nasıl girdiniz?
Kapıdan.
Derin ve boğuk bir sesi vardı. Fransızcayı yabancılara özgü bir aksanla biraz da hakir görerek konuşuyordu. Jenny koridorun ucunda durdu. Paul yerinden kıpırdamamıştı. Jenny için yapılacak tek şey arkasını dönüp kapıdan çıkmaktı. Ama her nedense bir türlü karar veremiyordu. Ne kadar aptalım dedi. Tabii kapıyı açık bırakmıştım ama içeri girdiğinizi duymadım. Ben sizden önce buradaydım. Paul'ün sesinde alaycı bir hava vardı. Jenny tekrar Paul'e baktı. Ona duyduğu ilgi, merak yeniden içini kaplamıştı. Anlamadım, nasıl yani dedi. Sorusuna hiçbir cevap alamadı. Paul'ün yere düşen gölgesi uzadı, büyüdü. Geniş omuzları odanın alabildiğine büyük oranlarıyla tam bir uyum içindeydi. Ağır adımlarla Jenny'ye doğru yürümeye başladı. Gözleri cin gibiydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Alaycı bir şekilde Jenny'yi süzerek kalın parmakları arasında tuttuğu anahtarı salladı. Ah, anahtar dedi Jenny. Demek anahtarı alan sizdiniz. Ben almadım, kapıcı kadın verdi diye düzeltti Paul. Hala onunla alay edermiş gibiydi. Jenny'nin tedirginliği, endişesi onu eğlendiriyordu. Kızın söylediklerine inanıp inanmamasının, orada kalmasının veya kalmamasının Paul için hiçbir önemi yoktu. Onun şaşkınlığıyla yalnızca eğleniyordu, o kadar. İçeri girebilmek için kapıcıya rüşvet vermek zorunda kaldım dedi Jenny. Ve der demez konuşmayı sürdürmek için yaptığı çabaya kendi de şaştı. Neden çekip gitmiyordu? Köprüde hüngür hüngür ağlayan, boş bir dairede saklanan bu tuhaf adamı neden bırakamıyordu? Bir an için adamın deli olup olmadığını düşündü. Sanki adam farkında değilmiş gibi, Fransızcayı Amerikan şivesiyle konuşuyorsunuz dedi Jenny. Söyler söylemez de aptallığının farkına vardı. Paul onu duymamazlıktan, görmemezlikten geldi. Arkasına dönüp odayı arşınlamaya başladı. Büyük bir ciddilikle yerdeki aşınmış tahtaları, duvarın dökülen sıvalarını inceliyordu. Güçlü olduğu kadar da kendini beğenmiş bir hali vardı. Bu eski yapılar beni büyüler dedi Jenny. Kiraları da ucuz olur diye lütfetti Paul. Parmağını camın pervazlarında gezdiriyordu. Bir an durdu ve biriken toz yığınına baktı. Aynı anda karısının cesedini görmenin verdiği şoku, polisin gelmesinden sonra otelden nasıl kaçtığını, otel müşterilerinin yüzlerindeki korkulu bakışları hatırladı. Ondan sonra neler olduğunu bilmiyordu. Köprünün altında gördüğü kızın yüzü, üzüntüsünü daha bir yoğunlaştırıyor, daha bir ortaya çıkarıyordu. Çünkü kız o kadar canlıydı ki. Şu şöminenin önünde sallanan bir iskemle ne güzel durur dedi Jenny. Hayır diye düzeltti Paul. Sallanan iskemle pencerenin önüne konmalı. Bu bir emirdi. Jenny ona daha yakından bakmak, elbiselerini incelemek, gür kaşların altında gizlenen açık gri gözlerini daha yakından görmek isterdi. Ama yine de aradaki mesafeyi azaltmaya cesaret edemedi. Bunca küstahlığa, bunca sertliğe neden karşı koymadığını bir türlü anlayamıyordu. Onu yumuşatmak için sonsuz bir istek duydu içinde. Daireyi incelemeye devam ettiler. Her biri başka başka odalara girip çıkıyorlardı. İkisi de bu tuhaf karşılaşmadan, bu karşılaşmanın vaat ettiklerinden veya tehditlerinden, bu karşılaşmanın sonucundan çok kiralık daireyle ilgileniyormuş gibi görünmeye çalışıyorlardı. Önce Jenny, arkada Paul, yemek odasına girdiler. Duvar kenarına sararmış gazete tomarları yığılmıştı. Bir ayağı kırık bir masa köşeye atılmıştı. Kırık dökük birkaç iskemle ve diğer eşyalar eski pis bir çarşafın altında toplanmıştı. Paul kırık masayı üç ayağının üzerinde durdurmaya çalıştı. Kızın kendisini izlediğini görüyordu. Kızın onunla ilgilendiğini, ondan korktuğunu hissediyordu. Bu korkuyu gidermek veya ona yardım etmek için hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Olabileceklerin Paul için hiçbir önemi yoktu. Çünkü kızı ve kendini başı sonu olmayan saçma sapan iki beden, iki cisim olarak görüyordu. Paul gözlerini kapayıp aklında bir gece öncesinin anısını yeniden canlandırdı. Gözlerini tekrar açtığında Jenny'nin paltosunun düğmelerini açmış olduğunu gördü. Paltonun arasından kısacık sarı bir etek, deri çizmelere gömülmüş olağanüstü uzunlukta bacaklar ortaya çıkmıştı. Mini eteğin altındaki kalçalar dolgun ve davet ediciydi. Kızın teni camlardan sızan ışığın altında pırıl pırıl parlıyordu. Paul kızın göğüslerinin büyük ve südyenin desteğine ihtiyacı olmadığını gördü. Jenny omuzlarını geriye attı. "Burayı tutacak mısınız?" diye sordu. "Ya sen?" Paul'ün sesi kısıktı. "Bilmiyorum."